أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Hazreti Ayşe annemizi dinleyelim önce. İmam Müslim Kitab-ı Cenaiz'de naklediyor bu hadisi. Annemiz Ayşe, Ebu Bekir Efendimiz'in kızı Ayşe ama ondan daha büyük şeref Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'in hanımı Ayşe. O haber veriyor. Diyor ki, size benden ve Resulullah'tan haber vereyim mi? Demek ki peygamberle bir hatırasını nakledecek. Bir gece peygamberin yaptıklarını takip ediyor ve onu bize haber verecek. Dinliyoruz. Bir gece Resulullah benim yanımdaydı. Nöbet ondaymış. Diğer hanımlarına da gider. Sıra Ayşe'ye gelince elbette ona da gelecekti. Sadece en son döneminde, sonunda vefat ettiği o hastalığında diğerlerinden izin alarak hep Hazreti Ayşe'nin yanında kalmıştı. İşte bir gece Resulullah diyor benim yanımdaydı. Döndü, ridasını koydu, ayakkabılarını çıkarıp ayağının yanına koydu. İzarın ucunu döşeğin üzerine sererek yan yattı. Az sonra uyuduğumu zannetti. Ridasını aldı, yavaşça ayakkabısını giydi, kapıyı açıp dışarı çıktı ve sessizce kapıyı kapadı. Hemen gömleğimi başıma örttüm. İzarımı bütün vücudumu kapatacak şekilde giydim. Sonra Baki kabristanına kadar arkasından gittim. Resulullah kalktı, uzunca bir müddet ayakta durdu, sonra ellerini 3 defa yukarı kaldırdı. Böyle yapmaktan vazgeçince, yani bunu bırakınca ben de bıraktım. O koştu, ben de koştum. O sıkı sıkı yürüdü, ben de sıkı sıkı yürüdüm, hızlı hızlı. O çabucak dönünce ben de döndüm. Onu geçip eve girdim, hemen yan yattım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içeri girdi. Ey Ayşe, sana ne oldu? Soluk soluğa kalmışsın dedi. Ben de bir şey yok dedim. Bunun üzerine bana haber ver yahut da sen bilirsin, latif ve habir olan Allah bana haber verir dedi. Ey Allah'ın Resulü, babam ve anam sana feda olsun dedim ve ona durumu anlattım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, demek önümde gördüğüm karaltı sendin dedi. Ben de evet dedim. Bunun üzerine acıtacak şekilde göğsüme vurdu. Sonra da Allah'ın ve Resulünün seni görmeyeceğini mi sandın dedi. Ben de evet. İnsanlar ne kadar gizli tutarsa tutsun Allah onu bilir dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, senin gördüğünde Cebrail geldi. Bana seslendi. Bunu senden gizledi. Senden gizleyerek ben de cevap verdim. Elbiseni çıkardığın için yanına girmedi. Seni uyuyor zannettim. Bu sebeple uyandırmak istemedim. Üstelik gecenin karanlığından korkmana uygun bulmadım. Cibril bana Rabb'in Baki kabristanına gelmeni ve onlara istiğfarda bulunmanı emrediyor buyurdu. Böylece Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz mezara gidiyor ve oradakilere selam veriyor. Esselamu aleyküm dâre kavmin mü'minîn ve inna inşaallahu biküm lâhikûn estağfirullâhe li ve leküm şeklinde de uygulanabilecek bir selam metnini hadisin sonunda İmam Müslim'den öğreniyoruz. İsterseniz baştan tekrar biraz üzerinde duralım hadisin. Bize neler söylediğini anlamaya çalışalım. Ayşe annemiz, kocası Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle beraber bir gecede yaşadığı olayı bize haber veriyor. Peki bu caiz mi? Hani bir hadis öğrenmiştik. Bir kadın kocasıyla bir gece beraberliğini başkalarına anlatırsa Allah'ın laneti filan diye. Bu öyle değil. Bir mahrem konunun açılması demektir o. Ama bu ümmete din olacak bir konunun öğretilmesi ve anlatılmasıdır. Bu anlamda zaten Ayşe annemiz bize bunu nakletmeseydi dinin bu bölümünü nereden öğrenecektik? aleyhissalatü vesselam Hazreti Ayşe annemizin yanında gece dönüyor, ridasını yere koyuyor, yani belden üste örtüsünü, ayakkabılarını çıkarıp ayağının yanına koyuyor, yani yatacağı yere, demek odasında ayakkabısıyla mı duruyordu dersiniz? Evet, ama zaten sıcacık kum, yumuşacık kum olan bir zemin düşünün, her şey o kadardı elbette. Hazreti Fatıma'nın çeyizini bilir misiniz? Duydunuz mu, düşünüyor musunuz? Şöyle bir yatak, bir ekmek kabı, bir su kabı, bir iki deri parçası, gerisi yumuşacık kum olan bir oda düşünün. İşte gelin odası. Sonra aleyhissalatü vesselam izarın ucunu döşeğin üzerine sererek yan yattı. Yani belden aşağı örtüsünü şöyle ucunu toplayıp dağılmasın diye belki de düzgünce yere yatmış. Yan yatarak. Yani sırt üstü yatmamış. Yüz üstü hiç yatmamış. Sol tarafa da yatmadığını zannediyoruz. Diğer hadislerden öğrendiğimiz kadarıyla sağ yanı üzerine yatıvermiş. Biraz sonra uyuduğumu zannetti diyor Hazreti Ayşe. Demek henüz uyumamış ama uyur pozisyonda. Kendisini gizlediğinden dolayı demiyoruz. Ya da acaba ne olacak? Kocam bakalım ne yapacak anlamına bir vesvese değil, bir vehim değil içine düşen. Ama insandır ve henüz uyumamış. Ya da peygamberin o titiz davranması, derli toplu titiz hareket etmesi, belki de aleyhissalatü vesselam Efendimizin yapacağı bir özel işten, özel işe merakından dolayı Hazreti Ayşe annemizin uykusunu kaçırmış olabilir. Onları bilmiyoruz ama sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe annemizin uyuduğunu farz ederek, uyuduğunu zannederek kalkıyor, ridasını alıyor, üstüne örteceği örtüyü giyeceğini, yani belden üstüne giyeceğini, üstlüğünü, yavaşça ayakkabısını da giyiyor, kapıyı açıp dışarıya çıkıyor ve sessizce kapıyı kapatıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz uyuyana bu anlamda saygılı davranırdı. Başka hadisler de öğreniyoruz. Mesela ev odasına girince hanımlarına o kadar dengeli bir selam, yani ne bağırarak ne duyulmayacak bir şekilde bir selam verirdi ki, eğer deniliyor rivayette, eğer hanımı annemiz uyur idiyse bu selamdan uyanmaz, rahatsız olmaz. Eğer uyanıksa bu selamla selam verildiğini bilir ve selamı alırdı, böylece uyanık olduğunu da Peygamberimiz bilirdi. Yani onları rahatsız etmek istemezdi Peygamberimiz. Ayrıca kapının açılıp dışarıya çıkılması ve sessizce kapının kapanması şeklinde bir ifade bize bizim dönemimize ait kapıları hatırlatıyor. Hani şöyle enine boyuna bir kişinin kaldıramayacağı cinsten neredeyse bazen çelikten, demirden yapılmış, bazen kat kat üst üste ağaçtan ya da benzer malzemeden yapılmış kapılar aklınıza gelmesin. O döneme ait kapıları isterseniz siz hadis kitaplarının satır aralarında bir daha inceleyin. Sanki bazen bir örtü gibi geliyor. Yani bir örtüyü açıp o aralıktan öbür tarafa geçmek, sonra örtüyü yavaşça bırakmak şeklinde de anlayabilirsiniz. Böylece kapı açılmış ve kapanmış olacak. Hani bizim dünyamızda bu sadece camilerin ikinci bir kapısı niteliğinde görülebilen örnek. Hani kocaman, neredeyse yerinden kımıldatılmaz ağır kapılardan sonra onlar her zaman açılıp kapanmasın diye bir de halılar üst üste biriktirilip hatta deri parçalarıyla tutuşturulmuş, sağlamlaştırılmış kapılar var ya, işte öyle bir kapı düşünün. Onun biraz ev için kullanışlı olan kadarını düşünün, işte o kadar. Hem sıcak bir bölge, hem de üst üste kapıların birbiri üstüne kilitlenmesinin anlamsız olduğu bir toplumsal yapı, böyle bir kapıdan dışarıya çıkış. Hemen arkasından Hazreti Ayşe annemiz de gömleğini başına örtüyor, yani üstüne giyeceğini giyiyor. İzarımı, bütün vücudumu kapatacak şekilde giydim. Altına giyeceğini de giyiyor, sonra Baki kabristanına kadar arkasından yürüdüm, gittim diyor. Demek ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz o çıkışıyla Hazreti Ayşe annemiz hemen arkasından hazırlanıyor ve takip ediyor Hazreti Peygamber'i. Hedef Baki kabristanı. Bu Medine'de gerçekleşen bir olay olduğunu biliyoruz. Zaten Hazreti Ayşe annemiz Medine'deyken Peygamberimiz onunla evlenmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada ayağa kalkıyor. Demek rivayetin burasından anlaşıldığına göre önce oturuyordu, belki namaz kılıyordu, belki oturduğu yerde dua ediyordu ya da tefekkür ve tezekkür ediyor, tedebbür ediyordu. Sonra ayağa kalkıyor, uzunca bir müddet ayakta durdu, sonra ellerini 3 defa yukarı kaldırdı. Uzaktan seyreden Hazreti Ayşe annemiz gördüklerini aynen böyle naklediyor bize. Acaba mı, hayal mi görmüştü diyecek misiniz? Ben demeyen ve öylecedir diyenlerdenim. Acaba bize kadar nakledilirken yalan yanlış oldu mu ki? Yani aleyhissalatü vesselamın bu davranışını Hazreti Ayşe annemiz böylece görmedi de ondan duyandan duyana, bir de ondan duyandan tekrar duyana, İmam Müslim'e kadar yüzyıllar boyunca neler ve neler söylenmişse anlamını acaba insanlar değiştirdiler mi dersiniz? Ben mana ve muhtevanın değişmeden bize kadar intikal ettiğine inanıyorum. Çünkü peygamberden bize intikal eden bu davranış biçimleri, bu peygamberlik ve peygamber bilgileri aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatına dair Allah'ın istediği dini yaşamasına ait bilgiler eğer bize net intikal etmemiştir dersek dinin ortadan kalkacağına ya da dinin yok olduğuna inanmamız gerekeceğine başlayacak herhalde iş. Aleyhissalatü vesselam ellerini 3 defa yukarıya kaldırıyor ve indiriyor ellerini sonra. Bu işi bitirince geri dönecek, eve dönecek diye hemen Hazreti Ayşe annemiz de geri dönüyor. Hazreti Peygamber süratli, Ayşe annemiz de süratli. O hızlı hızlı yürüyor, Peygamberimiz de hızlı hızlı yürüyor. O çabucak dönünce Hazreti Ayşe çok daha erken onu geçip eve giriyor ve hemen sanki yataktaymış gibi aynen eskisi gibi yan yatıveriyor. Yani sanki yataktan kalkmamış gibi öyle bir pozisyonda bulsun diye birdenbire kendini yatakta buluyor. Derken aleyhissalatü vesselam içeriye giriyor. Diyor ki ey Ayşe sana ne oldu? Soluk soluğa kalmışsın. Yani peygamber bu. Beşer olarak zaten olabildiğince bütün üstün meziyetlerle yani bir insanın taşıyacağı en üstün meziyetlerle donanmış. Bir de üstüne üstlük alim ve habir olan Allah tarafından bilgi desteğiyle donatılmış bir peygamber olunca yine de soru veriyor tabii ne oldu diye. Ama bu bilgi seviyesi, bu bilgi düzeni, bu bilgi ve beden kapasitesi aleyhissalatü vesselam Efendimizin kaybı bilmesi anlamına gelir değil. Ancak Allah bildirince bilecektir. Nitekim Tahrim suresinde hanımlarından birinin diğerine böyle bir şeyler fısıldamalarını Allah peygamberine bildirivermişti de onu Kur'an bize haber veriyor. Ne oldu Ayşe sana? Soluk soluğa kalmışsın deyince Hazreti Ayşe annemiz bir şey yok dedim. Bunun üzerine bana haber ver sen bilirsin. Değilse latif ve habir olan her şeyi en ince teferruatına kadar bilen ve bir de her şeyden haberdar olan Allah bana haber verir bak ha dedi. Ey Allah'ın Resulü dedim diyor Hazreti Ayşe annemiz. Babam anam sana feda olsun ve sonra durumu bir bir baştan sona hepsini anlattım. Resulullah demek önümde gördüğüm karaltı sensin öyle mi deyince ben de evet dedim diye cevap veriyor. Bunun üzerine acıtacak şekilde göğsüme vurdu da sonra şöyle dedi. Demek ki aleyhissalatü vesselam din adına, iman adına, Allah ve Resulü konusunda böyle bir yanlışa acıtacak şekilde bir vurma cezasını uygun görmüş. Bizler de birbirimize böyle mi yapsak ki? Bir arkadaşımız, bir dostumuz, bir kardeşimiz, bir tanıdığımız, bir yakınımız yani cennete gitmesini istediğimiz cehenneme velev binde birlik, milyarda birlik bir ihtimalle de olsa dönmesine, gitmesine razı olamayacağımız birisinin din adına, iman adına, inanç adına bir yanlışı, bir tereddüdü olursa biz de onu şöyle bir dürtelim mi, şöyle kendine gelmesi için bir uyaralım mı dersiniz, sanki aleyhissalatü vesselamın uygulaması bize bunu öğretiyor. Şöyle acıtacak şekilde göğsüme vurdu, sonra da Allah'ın ve Resulünün seni görmeyeceğini mi sandın dedi. Öyle ya, yani ne yapsa ne etse Allah ve Resulü bundan haberdar değil mi? Yoksa peygamberi kontrol mü ediyordu? Ama inanıyorum ki Hazreti Ayşe annemiz peygamberi kontrol etmiyor ama kocasının peşinde koşuyordu. Galiba bu bir duygusal yapı. Bu bir insanlık gereği. Yani insan olmasının ve de saf ve salt, tertemiz, pak, dört dörtlük bir kadın olmasının ürünüydü. Elbette kocası konusunda böyle davranacaktı. Ama bu yaptığının yanlışlığını peygamber ona haber verince dengeye gelecek, ne yapması gerekiyorsa artık bundan sonra öyle davranacaktı. Çünkü bir kadının kocasını sevmesi ölçüsünün doruk noktada örneğini elbette Hazreti Ayşe'de peygambere karşı görüyoruz. Hatta kendi dönemine ait kadınlar konusunda değil, kendisinden önce vefat etmiş aleyhissalatü vesselam Efendimizin hanımı annemiz Hazreti Hatice konusunda bile kıskançlığına şahit olduğumuz annemiz Ayşe, daha öncelere ait bir kadının kocası veya bir erkek karşısında kadınlar tavrını eleştirerek o da iş mi dercesine şöyle anlatıyor Hazreti Yusuf dönemini. Hatırlarsınız, Hazreti Yusuf'u Aziz'in karısı seviyor, ona gönül vermiş olarak bütün benliğiyle ona bağlılığını ortaya koyuyordu. Hazreti Yusuf Allah'ın korumasıyla bu fitneden kurtulmuştu ama dönemin kadınları, sosyete kadınlar diyebileceğimiz sarayla yakın ilişki içinde bulunan kadınlar, Aziz'in karısını defe koyup oynatacaklarken onları çağırır saraya. Hepsine meyveler verir, bıçaklar ikram eder, bıçaklar verir, meyveler ikram eder. Bunun üzerine onlar tam meyveleriyle, bıçaklarıyla meşgulken Hazreti Yusuf'a der ki, çık onların huzuruna. Aa, bir de bakarlar ki, karşılarındaki sanki bir melek, kesinlikle insan değil, başlarlar ellerini kesmeye, meyve yerine. Yani kendilerinden geçerler, onun güzelliği, onun asaleti karşısında kendilerini kaybederler de ellerini kesip kendilerinde olmaz, haberleri bile olmaz bu işten. Bu olay anlatılınca Hazreti Ayşe annemiz, iş mi der yani, Züleyha'nın sevgilisine kadınlar ellerini kesmiş de haberleri olmamış, ne var ki bunda? Benim sevgilime nice başlar kesilir de baş verenlerin haberi bile olmaz. Yani şehadet şerbeti içen Müslümanları kasteder. Allah ve Resulü sevgisine verilen başları kasteder. Böyle yapıda, böyle karakterde, böyle kapasitede bir anne, böyle annemiz ve de ama inancında bir bozukluk ya da bakışında bir terslik yoktur da yine de aleyhissalatü vesselam uyarır onu. Allah'ın ve Resulünün seni görmeyeceğini mi sanmıştın der. Hazreti Ayşe annemiz de diyor ki, evet ya Resulallah, elbette insanlar ne kadar gizli tutarsa tutsun Allah onu bilir. Ben böyle inanıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, senin gördüğünde Cebrail gelmişti, bana seslendi der. Yani yataktayken, yatağa gireceğinde, henüz daha girmeden önce, o hazırlıklar bunun içinmiş meğer, Cebrail gelmiş Hazreti Peygamber'e, Bakî kabristanına gidip oradakilere istiğfarda bulunmasını emrettiğini, Allah'ın böyle istediğini haber vermiş. Ama bunu Hazreti Ayşe'den gizlemiş. Her zaman öyle değilmiş fakat o sefer Hazreti Ayşe annemiz elbisesini çıkardığından dolayı Cibril yanına girmemiş de onun için böyle bir haberleşme, ondan dolayı böyle bir gizli mesaj alıp verme olmuş. Yani Hazreti Ayşe'nin haberi olmamış bu işten. Senden gizleyerek ben de ona cevap verdim diyor Hazreti Peygamber, yani Cebrail'e. Demek ki elbise çıkarılınca, yani saç baş açık, vücut ortadayken, evde hiç kimse olmasa bile ya da kadının kocası varsa bile Bir kadının, bir kızın babası, amcası, dayısı, dedesi, oğlu, erkek kardeşi, erkek yeğenleri yani nikah düşmeyen, evlenmesi haram olan erkekler yanında idiyse bile, bundan dolayı mazereti olsa yani günah olmasa bile, meleğin oraya gelmemesi söz konusu oluyor bu hadise göre. Tersini de duyuyoruz hadislerden, resim olan yere ya da köpek olan yere de melek gelmez biliyoruz. Hatta nice dönemler, nice zamanlar, Müslümanlar çocuklarının ya da kendilerinin aşırı rahatsızlığından şikayetle Allah'a bizim adımıza bir dua ediversen dedikleri olur. Kendileri duayı beceremediklerinden değil çoğu zaman. Evet onlar da ediyorlardır ama çaresiz çocuk feryat figan büyük bir çığlıkla uyanıveriyordur. Bir gece boyunca bu 3-5 defa tekrar ediyor. Aylardır süre gelen bir hadiseyle çocuk hastadır aslında. Ne yapacaklarını şaşırmışlar ve bir de herhangi bir Müslüman olarak bana, sana müracaatla dua ediver dedikleri oluyor. Bana öyle dediklerinde dua etmemin anlamını söylüyorum. Dua etmek demek, o çocuğu rahatsız eden, madem ki çevresinde cinler, şeytanlar var, onlardan huzursuz olup çığlık çığlığa ağlıyor diyorsunuz, öyleyse o cinleri ve şeytanları kovmamız, yerine melekleri çağırmamız gerekiyor. Ama bunun için o çocuğun bulunduğu atmosferde ne resim olsun ne müzik olsun, böylece melekler oraya gelebilsin, cinler şeytanlar da oradan uzaklaşsın deyince ana baba çoktan razı, hemen evi temizlemekten yanalar. Ama bazen bir de ben baksam diyorum, 5-6 tane daha koca koca resmin ana baba tarafından görülmediğine maalesef şahit oluyorum. Çünkü hayatın içinde gözden kaçacak kadar onlarla bütünleşilmiş bir yaşam şeklimiz var. Sonrası kolay. Biz dua edelim, melekler gelsin istiyoruz. Bizden sonra kusura bakmayın melekler sizi çağırmıştık ama biz müziksiz yaşayamayız. Biz resimsiz bir ortamda ölürüz sanki diyorlar. Yani şeytanlar gelmesi olmaz, buyurun şeytanlar, lütfen melekler diyorlar. Melekler gidiyor, şeytanlar geliyor. Biz okuyoruz, şeytanlar gidiyor, melekler geliyor. Böylece gelsinler, gitsinler, onlar geldi, bunlar gitti. Ortam savaş alanı. Savaş alanı o çocuğun vücudu olunca da dayanamayıp feryat figan, çığlık çığlığa ağlayan da oluyor. Bu ayrı bir konu galiba, nereden girdik? Demek ki sen elbiseni çıkardığın için yanına girmedi diyor Hazreti Peygamber Ayşe annemize. Seni uyuyor zannettim. Gayet doğal tabi. Yanında bir kadın, annemiz Ayşe, hanımı Ayşe yatıyor da gerçekten uyur pozisyonda yatıyorsa aleyhissalatü vesselam özel kontrol mü edecekti? Yani ne vardı ki ortada? Cebrail haber vermişti, Baki kabristanına gidecekti ve gidecekti işte. Onu neden uyandırsındı ki? Madem ki uyuyor, onun için uyandırmak istemedi. Ayrıca üstelik gecenin karanlığından korkmanı da uygun bulmadım diyor. Yani hadi alsın gitsin, o gece karanlığında dua esnasında kapkaranlık bir ortamda aleyhissalatü vesselam Efendimizin dua ortamında o da orada bulunsun, istememiş bunu. Buna elbette peygamberin hakkı var. Nedense kadınlar, kocalarının kendi dünyaları adına alacakları kararlar konusunda bu hakkı ondan tanımak istemiyorlar. Ve gayet rahat hemen itirazlarını da yükseltiyorlar. İyi ama kocalarımız peygamberimiz gibi karar almıyor ki, onlar hep yanlış karar alıyorlar. Anladık da bu yanlış karar sizin dünyanızın değişmesi anlamına bir yanlış karar mı? Öyle değilse dinleyiverin, bozmayın düzeninizi, bırakın o kendi dünyasının yanlış kararını şimdilik ala dursun, onun namazı için uğraşın, onun Kur'an ve sünnetle tanışması için uğraşın, ondan sonrasını Allah'a duaya bırakın. Allah yardımcınız olsun. Ne demiş Cibril aleyhissalatü vesselama? Rabbin Baki kabristanına gelmeni ve onlara istiğfarda bulunmanı emrediyor. Demek ki aleyhissalatü vesselam geceleyin kabre gidiyor, mezarlığa gidiyor ve onlara istiğfarda bulunuyor. Peki ya biz de gidebilir miyiz? Mezar ziyareti var mı yani? Mezara gitsek mi bazen? Cuma günleri mi gitsek, bayram günleri mi? Efendim Arefe günleri gitsek daha iyi olur mu? Yoksa arada bir bazen gidip geceyi orada mı geçirsek? Hani tezekkürü mevt denilen şöyle akşama doğru girip 3-5 saat mezarlıkta kaldıktan sonra yeniden hayata dönsek mi? Ben bunların sistematiğini şu anda anlatacak durumda değilim ama mezar ziyareti vardır. Aleyhissalatü vesselam bir dönem için yasakladığını, sonra öyleydi ama şimdi tamam, hadi artık mezarları ziyaret edin dediğini biliyoruz. Mezar ziyaretinde selam verilir oradakilere. Ey müminler yurdunun sakinleri, Allah'ın selamı size olsun, Allah size cennetini lütfetsin. Sonra dua ederiz onlar ve kendimiz adına, estağfirullah li ve leküm diye. Yani hem size hem bana Allah mağfiret buyursun. Bir de bu arada ikisinin arasında biz de size kavuşacağız inşallah. Yani ölüme inancımızı tekrar gündeme getirerek, evet biz de sizinle beraber olacağız ilkesini tekrar gündemde tutuyoruz. Ne dersiniz? İnsanlar dirilerden çok ölülerden mi korkuyorlar? Yani bir cenaze görünce ya da cenaze yıkanırken ya da kabre konulurken veya gece kabristandan geçerken korkuları fazla mı? Bunun değişik nedenleri olsa gerek. Evet, gece mezarlıktan korkulur. Bana sorarsanız ben de bugün için korkun diyeceğim elbette. Çünkü mezarlıklarda eğer siz mezarda yatanlardan başka hiç kimsenin bulunmadığına garanti verirseniz, o zaman mezarlık benim evimden çok daha rahattır derim ve ben de orada yatıp uyumayı bile tercih edebilirim. O değil ama orada bir başkaları da varsa ya, hangi niyetle oraya geldiği bilinmiyorsa ya, yani bir suizan ortamında yaşıyorsak ve kötü ruhlu insanlar, kötü niyetli insanlar da orada bulunabilme ihtimali hep varsa ya, onun için kimin nerede, ne zaman, nasıl gecelediği bilinmez bir atmosferde elbette böyle bir korku caiz. Ama ötekini düşünün, neden insanlar ölümden, ölüden, ölünün gidişinden, duruşundan, yıkanışından korkuyorlar dersiniz? Bilmiyorum ama bana kalırsa o ona kendisinin kötü öleceğini hatırlatıyordu ondan. Yani ölümle daha çırılçıplak bir gerçekle baş başa, karşı karşıya kalıyor insanlar. Ne yapacaklarını şaşırıyorlar o zaman. Kendilerinden kaçıyorlar. Duymak istemiyorlar. Yani eğer ölüyle, ölümle, ölünün yıkanmasıyla, kefenlenmesiyle daha bir yakın olurlarsa, bütün yanlışları gözlerinin önüne apaçık çıkıveriyor da buna dayanamadıkları için kaçıyorlar kendilerinden. Nereye kadar kaçacaklar dersiniz? Ölünceye kadar. Kaçsınlar bakalım. Ayrıca yakını ölenler sanki ölüyle irtibatlarını kesiyorlar. Oysa cenazeyi yakının yıkaması daha güzel, yakının kefenlenmesi daha güzel. Yani oğlunun, kızının, anasının, babasının gibi en yakınlarının, kardeşlerinin, yakının kıldırması daha güzel cenaze namazını. Ama heyhat ki her bir cenaze namazında sanki özel görevliler, özel öğretim görevlileri oluyorlar. Ey cemaat, ey burada bulunanlar, hatırlayın, cenaze namazı kılacağız. Önce şunu okuyacaksınız, arkasından bir de bunu okuyacaksınız. Bir de şunu okumanız gerekir ama bilenler okusun, bilmeyenler hadi neyse. Ya Rabbi, bu yanımdakilerin okuduğuna ben de amin diyorum. Onları kabul edersen benim adıma da kabul ediver. Hadi onlardan bir fotokopi de ben gönderiyorum dercesine. Bilenler duasını okusun, bilmeyenler hala amin desin diyoruz. Bu kadar zor mu? Öğrenilmez mi? Yıllar yılı insanlar cenaze namazı kılıyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin öğrettiği yakınımıza, yani namazını kıldığımız cenazeye, o ki ondan dolayı biz oradayız, peygamber modeliyle dua etmemiz konusunda bu kadar zorlandık mı? Neden öğrenmiyoruz acaba? Çok mu zor dersiniz? Yazın isterseniz bugün bir kağıda. Kaç satır olarak yazdınız? Günde bir satır ezberleyin. 3-5 satır edecek. Kağıdın büyüklüğüne göre, hadi diyelim ki haftada bir satır ezberleyin. Ama kaç haftalar geçti siz, neredeyse bu işin hafızı olurdunuz. Dikkat edin. Zeynep bin Ebi Seleme'den, Buhari ve Müslim rivayet ediyorlar. Ebu Süfyan öldüğünde, Ümmü Habibe, üçüncü gün bitince, zaferanlı bir koku getirtti. Yanaklarına ve kollarına sürdü ve dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şu sözü duymasaydım, bunu yapma ihtiyacı da duymazdım. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kadının 3 günden fazla yas tutması helal olmaz. Ancak kocası ölen 4 ay 10 gün yas tutmalıdır. Bu tabiri sevmiyorum aslında, yas tutmak. Ama tercümelere de böyle geçiyor. Başka bir kelime de bulamıyoruz bazen. Yani süslenmeden, zinetlenmeden, kınalanmadan, boyalanmadan, farklı yeni elbise sevdasına kapılmadan 3 gün geçirmek. Daha böyle hüzünlü olduğumuzu beyan eden 3 gün. Ağlamak, ağlamaya çalışmak ya da ağlar durumda bulunmak ya da 4 ay 10 gün kocası ölen bir kadın için. Kelime eğer farklı dinlerin şu yas adeti olan programların ürünüdür diye anlaşılmazsa, yas tutmak kelimesini ben de söyleyeyim. Yani bir Müslümanın bir yakını ölünce onun adına 3 gün ağlayacak. Onun adına 3 gün yas tutacak. Yani belki gülmeyecek, belki işten el etek çekecek, belki süslenmeyecek, taranmayacak, kınalanmayacak, boyalanmayacak, gözüne sürme çekmeyecek, güzel kokular sürmeyecek. Yani 3 gün işte ama. Kim bu yakını? Babası olsun. Allah ve Resulü kimin kimi ne kadar çok seveceğini ya da sevginin kaç gün süreceğini en iyi bilmez mi? Ama ben babamı çok seviyordum diyenler, evet 3 gün işte. Peki ya oğlu ise, kızı ya da anasıysa ne fark eder? Yani bir kadının kocası değilse ölen, 3 gün onun adına yas tutulacak. Yani bu da yaparsa eğer, şayet değilse, 3 günden önce daha rahat ya da hiç ağlamadan 3 günü geçirirse, o neden ağlamadın diye sorumlu tutulmayacak elbette. Ama eğer ağlanacak, eğer sürmelenmeyecek, eğer kokulanmayacaksa kişi, o 3 gün süre bu işi yapabilecek. Ebu Süfyan hanımı Ümmü Habibe 3 gün sonra zaferanlı bir koku getirtiyor, yüzüne ve kollarına sürüyor. Sadece peygamber dedi diye yapıyor. Yani aleyhissalatü vesselam'dan şu sözü duymasaydım, bunu yapmaya hiçbir ihtiyacım olmazdı diyor. Elbette yani babası ölmüş, kocasından başka biri ölmüş ya da oğlu kızı ölmüş. Yani bir kadın için kocasının dışında bütün erkekler veya kadınlar veya bir erkek için bütün insanlar, Müslüman kardeşleri ölünce 3 gün sonra kokulanmaya, süslenmeye insanın ihtiyacı mı olur hemen? Kesinlikle hayır, ama hayata dön diyor sanki Peygamberimiz. Böyle sıkıntılı devam etme, bitmez öyle. Mesela o gün insanlar, cenaze günü, 2., 3. gün insanlar, eğer cenazenin hemen yakınlarıysa yemek yemek istemezler. Fıtrattır. Biyolojik bir yapı, psikolojik bir hayattır bu. Ama aleyhissalatü vesselamın önerisiyle o eve Müslümanlar yemek getirmeliler ve o ev sahipleri de o getirilen yemeği, hatta getirenlerle veya getirmeyenlerle birlikte yemek zorundalar. Çünkü hayat bitmemeli. Yani yas tutan insanlar yemek yemeyecek, saçını başını yolacak, feryat figan edecek, bağırıp çağıracak, isyan sözleri söyleyecek, öyle yas tutacak değil. Ona yas demiyoruz, niyaha diyoruz, yani isyan diyoruz ona. Ama 3 gün biraz daha sakin, 3 gün biraz daha üzüntülü, 3 gün biraz daha hüzüne boğulmuş, öyle yaşamaya izin var elbette. Allah ve ahiret gününe inanan bir kadının 3 günden fazla yas tutması helal olmaz. Peki sonra işte bu Ümmü Habibe annemiz örneğinde olduğu gibi süslenecek, kokulanacak. Peki kocası ölünce 4 ay 10 gün sonra, yani kocası ölen bir kadın, tanıdığınız varsa söyleyin, sizse öyle yapın, ulaşabiliyorsanız gidin, 4 ay 10 gün beklesin. Tabi bu ay ve gün hesabında ben Muharrem, Sefer, Rebiul Evvel, Rebiul Ahir denilen ayların cari olduğunu, onların geçerli olduğunu biliyorum. İşte o aylara göre 4 ay 10 gün beklesin. Sonra hangi ayda ölmüştü kocası? Recep'te mi, Şaban'da mı? Şevval'de mi, Zilkade, Zilhicce'de mi? 4 ay 10 günü saysın. 11. gün Bulabildiği en güzel elbisesini giysin. Şöyle en güzel elbiseleriyle tertemiz yıkanıp taranıp süslensin. Hatta yüzüne, eline, ayağına kına yaksın, boya yaksın, yapsın, güzel kokular sürünsün, sürmeler sürünsün. Tabii erkeklere göstermek için değil ama kendisini tanıyan kadınların yanına öylece gelsin ve hatta desin ki hiçbir ihtiyacım yok aslında. Yani bu yaptığım işlere ne ihtiyacım ola ki benim şu halimle? Ama peygamberim madem böyle söyledi, ben de böyle söylüyorum desin. Bu aslında ne anlama geliyor? Bugüne kadar ben hep kocamın nikahında gibiydim. Vefat etse de hep gönlüm ona, kalbim ona bağlı olarak yaşıyordum. Ama İslam dini artık 4 ay 10 gün sonra bu bağın kopmasını emrediyor. Ben şimdi bağı kopmuş, ipi kopmuş olarak, o gönül bağı bitmiş olarak bir kadın olarak ortadayım, gündemdeyim. Ortada kalmış anlamına değil. Kelime öyle geldi ağzıma, ondan dolayı söyledim. İşte ben şimdi ortadayım, şu anda karşınızdayım. Yani evlenmeye hazır, evlenebilecek imkana sahip, eğer münasip birisi olursa evlenmeye hatta can atan birisi durumundayım dercesine kendisini ortaya koyacaktır. 3 günden sonra ve 4 ay 10 günden sonra. Annesi ya da babası ölen arkadaşlara taziyeye gidince nasihat etme, tavsiye etme makamında oluyorsak, Kur'an'dan bir bölümle beraber şunları söylemeye çalışıyorum. Diyorum ki çocuklarına, bak bugüne kadar sen hep kendin adına Müslümandın, Müslümanlığından kendin sorumlu, yaptıklarını kendine kâr olarak yapıyor, zararını kendin çekecektin. Ama şimdi daha iyi düşün, eğer annen ve baban senin salih olmanı istiyorlar idiyse, ki tanıdığımız kadarıyla öylelerdi, Allah rahmet etsin, öyleyse daha iyi Müslüman olmaya, daha bir salih evlat olmaya çalış ki onların defteri kapanmasın, senin yaptıklarından onlara da pay ayrılsın. Bu bir. Bunu senin yerine hiç kimse yapamaz diye çocuklarına haber veriyoruz. İki, annen ya da baban adına infakta bulun. Yani başka Müslümanlara mali yardımda bulun diyoruz. Bu konuda aslında diğer Müslümanların da imkan sahibi olduğunu bir kere daha söyleyelim. Yani bir Müslüman olarak ben, senin baban, deden, annen ya da nenen adına, halan, teyzen adına eğer vefat etmişlerse, ben mali yardımda bulunabilir, birilerine infakta bulunabilirim. Onun adına olsun, sevabı onun olsun niyetiyle ben bu işi yapabilirim. İşte ölenin çocuklarına bunu da tavsiye ediyoruz. Sonra 3, ölüye istiğfar etmeleri, dua etmeleri gerektiğini vurguluyoruz. Ama bu konuda da aynen ölünün çocukları gibi diğer Müslümanlar da görevlidir. Yani ya Rab, Hazreti Adem'den bu yana bütün Müslümanların taksiratlarını affet, günahlarını aff ve mağfiret et, cehenneme gidecek götürecek hayatlarından bölümlerini sil, yok et, cennete gidecek amellerini değerlendir ve katla şeklinde dualarımız olsun. Ya da herhangi bir güzel dua ile dua edelim geçmişlerimize. Allah cennette beraber kılsın. Amin. Bir de 4. madde olarak ölenin bu en yakınlarına diyoruz ki, geciktirmeden hemen ölenin mirasını pay edin. Nasıl olsa bana vermeyeceksiniz ya diye de espri yaptığım olur bazen. Yani oğlu, kızı, karısı veya kocası, işte en yakın mirastan pay alacak kimleri varsa, anası babası gibi, onların mirası pay etmeleri konusunda da bir tavsiyemiz oluyor. Evet, bu tıpkı ölünün yıkanması, kefenlenmesi, kabre konulması, cenaze namazı kılınması kadar görevimizdir. Ölü adına değil ama bizim namaz kılmamız, oruç tutmamız, Kur'an'la beraberliğimiz, içki içmememiz, kumar oynamamamız kadar Allah'ın bize yüklediği bir görev. İsterseniz buyurun beraber okuyalım diye Nisa suresi 11, 12, 13 ve 14. ayetlerini orada bir kere daha gündemde tutmaya çalışıyoruz. Ve son bir madde kalıyor. Belki o cenaze ortamındaki ciddiyetten yararlanarak, o ortamdan istifadeyle bütün cesaretimizi toplayıp onu da söylemeye çalışıyoruz. Eğer ölen erkekse, geriye hanımı kalmışsa, çocuklarına diyoruz ki çok zor belki diyeceksiniz ama 4 ay 10 gün sonra annenize, anne senden razı değiliz anlamına getirme, seni kapı dışa atacağız anlamına getirme, ama Allah'ın istediği bir yasa gereği sen 4 ay 10 gün geçti artık, evlenebilme ortamındasın. Nasıl istersen öyle, fakat İslam Kur'an-ı Kerim ile bize ve enkihul eyyâme minküm, toplumda evlenmeye müsait olan herkes evlensin, evlendirin onları buyuruyor. Ondan dolayı bunu sana söylememiz gerektiğine inanıyoruz deyin diyorum. Tabi diyebilenler ya da diyemeyenlerin hesabı elbette Allah'a kalmış. Yani İslam dininde gördüğümüz kadarıyla asr-ı saadet toplumundaki asıl peygamberle beraber yaşanan dönemde de öyle, herkes aman bir ikinci, bir üçüncü, bir dördüncü evlilik peşinde değil, ama herkes evli olmak peşindedir. Yani toplumda bekar ya da dul yaşayan olmasın derdinde sahabe. İşte bu da çocuklarına, yani ölenin geride kalanlarına bir görev olarak tavsiye olunabilir. Ammar bin Yasir'den Ebu Davud naklediyor. Gece ailemin yanına geldim. Ellerim çatlamıştı. Zaferanlı haluk sürdüler. Rengi belli bir koku ve ellerin yumuşaması için bir merhem veya işte ona benzer bir şey. Ertesi sabah Resulullah'ın yanına vardım. Selam verdim. Ne selamımı aldı ne de merhaba etti. Buyurdu ki git yıka onu. Bunu Ebu Davud erkeklerin kadına benzemesi, kadınların erkekleşmesi konusunun yanlışlığını anlatan bir bölümde aldığına göre o döneme ait bu adeti ancak böylece anlayabiliyoruz. Yani meğer o zaferanlı haluk kadınlar tarafından kullanılan bir zinet, süs işi, bunu erkek olarak Ammar'ın yapmasına aleyhissalatü vesselam razı değil ve selamını bile almadan, merhaba da etmeden diyor ki git yıka onu. Peki yani bugünün kadınları kendilerine özgü özel kokular sürünüyorlar, bunu da erkekler onlardan alıp aynı şeyi yapıyorlarsa aynı buradaki gibi gitsinler yıkasınlar mı? Ama ben aynı diyemiyorum ki, çünkü bugün kadınların sürdükleri ya da kendilerini onunla bütünleştirdikleri o adına ne derseniz ondan dolayı sanki bir sokağa giremiyorsunuz bazen. Hele bir asansörde filan inip çıkmışlarsa ya da bir koridordan geçmişlerse ya da bir odada, bir salonda bulunuyorlarsa neredeyse o binanın bir kilometre yarı çapında çemberinden geçmeye, çevresinden geçmeye niyet edemiyor kimileri. Ebu Cuhayfe'den Buhari naklediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Selman ile Ebu Derda arasında kardeşlik akdi yapmıştı. Selman el-Farisi ve Ebu Derda. Bunlar kardeş olmuşlar. Medine'ye hicret döneminde yapılan akit bunlar. İkişerli kardeşler, malını bölmeye, bölüşmeye hazır olanlar. Hatta hanımını bile boşayıp kardeşine vermeye hazır olanlar. Bütün nesi var nesi yoksa bölüşmeye hazır Müslümanlar. Ama Abdurrahman İbni Avf diyor ki, sen onu boş ver, bana çarşının yolunu göster. Yani birisi olabildiğince fedakar, hepsini feda etmeye hazır, diğeri olabildiğince gözü tok, hiçbir şey istemiyor mümkünse. Selman, kardeşi Ebu Derda'yı ziyarete gidiyor. Evde bulamıyor ve hanımı Ummu Derda'yı eski bir iş elbisesi içinde, perişan bir vaziyette, gönlü kırık, omuzları dökük, sanki yıkılmış, perişan olmuş bir vaziyette görüyor ve diyor ki bu halin nedir? Ummu Derda'nın cevabı enteresan. Kardeşin Ebu Derda'nın dünyada bir işi ve ilişiği yok ki, gündüz oruç tutar, gece namaz kılar. Sonra Selman Ebu Derda'yı ziyarete tekrar geliyor. Gece onun yanında kalmaktan yana, gece Ebu Derda kalkmak istiyor, yat yat diyor. Yat, işine bak. Biraz sonra Ebu Derda yeniden yine gece namazı için ayağa kalkacak. Tekrar yatırtıyor onu. Hayır diyor, yat bakalım. Neden sonra? Gecenin son üçte birinin belki sonlarına yaklaşılmış. Yani seher vaktinden istifade elbette Selman'ın da Ebu Derda'nın da hakkı. Hadi kalk şimdi diyor. Çünkü onlar biliyorlar ki aleyhissalatü vesselam bazen gece kalkıyor, bazen uyuyor da. Ya da bazen gündüz oruç tutuyor, bazen iftar ediyor da, bazen değil ama her zaman evli olduğunu bilmiyor muyuz Peygamberimizin? Hatta bir grup geliyor da Peygamberimizin ibadet ve itaatının şöyle derecesini, yoğunluğunu öğrenmeye. Diyor ki annelerimizden biri, işte o gece kalkıyor, bazen kalkmıyor ya da oruç tutuyor, bazen tutmuyor filan. Aa diyorlar. O peygamberken öyleyse biz hep oruç tutacağız. Biri diyor ki biz hep gece namaz kılacağız. Bir başkası yok diyor ben artık evlenmeyeceğim, hanımla ilgim kalmayacak. Derken peygamberimiz duyuyor olayı. Şöyle şöyle diyen siz misiniz? Bilin ki en müttakiniz benim. Bakın ki hem evliyim, hem gece kalkıyor bazen kalkmıyorum, hem gündüz oruç tutuyor bazen de tutmuyorum. Biz kardeşlerimizi böyle evlerinde, ailelerinde, huzur ve sükuna sevk edici konularda uyarıya hak sahibi miyiz? Ama nedense kimse o konuyu kimseye açmak istemiyor. Ne yapmış Ümmü Derda? Eski bir iş elbisesi içinde perişan. Bakın erkeklere kulak verin. Erkekler dinleyin birbirinizi. Evet söylemeye cesaretiniz yok belki ama sessiz birbirinize bakarken anlaşın. Ben sizin adınıza tercümanlık yapayım. Eve gidiyorsunuz, şöyle temizlenmiş, güzel elbiselerini giymiş, sizi kapıda gülerek karşılayan bir hanım istiyorsunuz değil mi? Halbuki nice elbiseleri var, ah şu kahrolmayasıca, güne giydiği, geceye giydiği elbisesini, misafir gelince giydiği ya da onların yanındaki tavrını, şöyle hatta yarısına razısınız, bir de size gösterse diyeceksiniz değil mi cesaretiniz olsa? Ama ağzınıza bile alamıyor, diyemiyorsunuz bile değil mi? Yanıyor mu içiniz yani bu anlamda? Tamam anladık ama acaba o neden öyle yapıyor ki? Yoksa onun da başka bir ihmal edilmişlik mantığında ezilmişliği mi var ki acaba? O da sizi bekleye bekleye bıktı mı ki? Siz eve gidince dükkanla gittiniz, parayla gittiniz, faturalarla gittiniz, dışarıdaki işinizle gittiniz, gönlünüzü dışarıya bağlayıp gittiniz, kendiniz kalıp olarak gittiniz de onun için mi ki? İlk gündeki heyecan onun için mi yok ki? Ya da kocasını beklemeye onun için mi? Kendince eyvallahı yok ki o kadının. Öyleyse hadi suçlamayı bırakalım birbirimizi. Kadınlar erkekler adına, erkekler kadınlar adına suçlu aramaktan vazgeçelim. Dedektiflik oynamıyoruz elbette, suçluyu yakalama derdinde değiliz. Gelin, Hazreti Adem ve Havva gibi suçlu biziz diyelim. Şeytan gibi, ya Rabbi sen suçlusun Adem'le beni imtihan ettin. Adem suçlu, onu ortaya çıkardın, sen çıktın da ben imtihanı kaybettim demeyelim. Biz suçluyuz. Rabbena zalemna enfusena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin diyen atamız Adem gibi, annemiz Havva gibi olalım. Ya Rab kendimize yazık ettik. Bugüne kadar yapacağımızı yapmadık. Şimdi senin huzurundayız, affeder, merhamet eder, mağfiret edersen, kurtulacağız değilse hüsrana uğrayanlardan oluruz diyelim. Bir çocuklu, yıllardan sonra evlilik yükünü çekemeyen bir ailenin üyeleri, birisi annesinin, diğerisi kendisinin evinde, çocuk babanın yanında. Konuşmak istemiyor evlilik adına, hanımına dönmek istemiyor beyefendi. Yani biraz da tabir caizse havasından yanına varılmıyor. Hep kim suçlu? Belli, karşıdaki. Bir günden bir güne, dünyaya geldiğine pişman etti, onun dışında hareketi olmadı dercesine neler sayacak. Ağzını bir açsa, ciltlerle roman olacağını zannedersiniz. Havası öyle şöyle. Güzel ama, acaba kendinin görevleri konusunda hiç şöyle öze döndü kendine baktı mı dersiniz? Asla. Kadın da öyle bana göre. İsterseniz dinleyin. Vaktiniz boşsa. Günler geceler sürecek kadar karşıdakinin suçundan söz edebilecek. Ben kanaatimi söyleyeyim. Kim bu? Piyasadaki bütün boşanma öncesi aileler, evet kadın da haklı, erkek de. Yani kadının anlattıklarında yalan payı pek az, erkeğin anlattıklarında yalan payı pek az. Ben öyle inanıyorum. Çünkü öyle inanmasam zaten çözüm olmaz ki. Peki ya sonrası? İyi de o erkek hep kadına bakıp onun yanlışını söyleyecek yerde, bir de kendine bakıp yanlışlarını bilse, o kadın hep kocasına bakıp yanlışlarını gündeme getirecek yerde, bir de kendine bakıp hatalarını söylese, yani erkek kadından beklediği itaatı kendisi Allah'a yapıp yapmadığına bir baksa, kadın kocasından beklediği tavır ve davranışları kendisinin Allah'a kulluk adına yapacaklarıyla bir kıyaslasa, galiba o da huzur bulacak, öteki de rahat edecektir. Başka yolu yok ki. Ve bu hadisten bir de kardeşliğin önemini, kardeşler adına sorumluluğumuzu anladık. Ebu Darda ve Selman'ın kardeşliğini örnek alarak, peki var mı sizin de kardeşleriniz öyle? Ama Müslümanlar birbiriyle kardeş değil miydi zaten? Önce anne baba bir kardeşlerimiz, sonra yakın akraba kardeşlerimiz, sonra yakın komşu kardeşlerimiz, sonra yakın inanç kardeşlerimiz, yani Müslüman kardeşlerimiz ve hepsi beraber işte böyle birbirimizi rahat ve huzura sevk etmede, sonu cennet olan bir hayatı yaşatmada sorumluluk bilinciyle olalım inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.